Ayrım 36.
Konu komşuya karşı utandırırsın onları. Seyit'in inadı tutmuştu. Peki o zaman, yarın akşam için bir sebep var. Sen de gider sabahtan haber verirsin. Hem haberli hem de sebeple gideriz yarın akşam, oldu mu? Osman gülmeye başladı. Bırakmaz mısın işin ucunu sen hiç? Yarın ne uyduracağız gitmek için? Canım sen zaten akrabasın. Ben de nişanlıma birkaç parça hediye götürmek istiyorum. Yine mi? Daha bu akşam hediye vermedin mi? Olsun, onlar mühim değildi. Yüzükten başka doğru bir şeyler daha vermek isterim, tamam mı? Peki Seyit, halletmeye çalışırım. Sarılıp ayrıldıklarında Osman hala onun inadına gülüyordu. Yeni damattan çekecekleri vardı anlaşılan. Seyit'in Beyoğlu'na döndüğü saatlerde mürüvvet arkadaşlarıyla beraber nişanlısının getirdiği hediye paketlerini açıyordu. Hayranlık iddiaları ile Avrupa paket kağıtlarına sarılı şık kutulardan, muğlaş kağıtları arasından birbirinden güzel ve şık şeyler çıkıyordu. Behire iç geçirdi. Ne kadar şanslısın Mürvet. Buralarda oturan kimseye böyle şans düşmezdi. Mürvet arkadaşlarının kendisine çok sevmelerine rağmen içlerinde hafif bir kıskançlık ve burukluk olduğunu hissediyordu. Kıskanılmak hoşuna gitmekle beraber nazara gelmekten de korkuyordu. Kısmet bu Behire. Bana da böyle bir şey olacağını söyleselerdi inanmazdım. Kısmet işte. Konuşurlarken bir yandan da paketleri açmaya devam ediyorlardı. Kağıtları, fiyonkları koparmaya, çekmeye kıyamıyor, itina ile katlayıp bir kenara biriktiriyorlardı. Şu çoraplara Mürvet, bak bak ipek bunlar, aman Allah'ım hem de kaç tane değişik renk. Bu küçücük kutuda ne var acaba? Hey kızlar, bu Avrupa bir parfüm. Mürvet açsana koklayalım, ne olur kim bilir ne güzel kokuyordur. Bu eşarplı ipek, ah ne kadar güzel şey bu. Şu dantel yakanın güzelliğine bakın. Mürvet o güne kadar sadece resimlerde ve Nazire Hanım'ın konağına gelen hanımların üzerinde gördüğü şık şeyleri sahiplenmenin heyecanı ile sedirde dizleri üzerine oturup kalmıştı. Kucağına yılan paket yığınları arasında sarhoş gibiydi. O gece yatağa girmeden öyle turkuaz ipek üzerine krem rengi Fransız danteliyle bezenmiş elbiseyi giyip aynada uzun uzun kendini seyretti. Göğsünü belini iyice sarıp kalçalarından aşağı volonlarla dökülen elbise o güne kadar giydiği bol ve senden büzgülü patiska veya pamuklu elbiseleri hiç mi hiç benzemiyordu. İpekli çoraplardan birini kaçırmaya korkarak bacağına geçirdi. Ama böyle bir elbisenin altına giyeceği gibi bir ayakkabısı yoktu. Parmaklarının ucunda yükseldi, sonra konsola ilerleyip sürme şişesini aldı. Gözlerini itina ile sürme çekip aynadan uzaklaştı. Kollarını iki yana açarak parmak ucunda döndü. İpekli kumaşa vücudunu okşayarak dönüp sarılıp yine kendi aşağıya bırakmasını seyretti. Rüyada gibiydi. Parmağında parıldayan yüzükler, ipeğin teması, her şey uçup gidecek gibi korkuyordu. Aynadaki görüntüsünün gözlerini alamıyordu. Kendini hiç bu kadar kadına yakın hissetmemişti. Birden kapı açıldı. Şaşkın odanın ortasında kala kaldı. Gelen annesiydi. Mürvet ayna karşısında öyle yakalanmaktan utanmıştı. Ellerini birleştirip ovuşturmaya başladı. Emine'nin sesi sert ve hoşgörüsüzdü. Nedir bu halin Mürvet? Ne biçim kılık o üzerindeki? Anadan üryan gibi. Her tarafı belli. Hiç aile kızı kadının böyle şeyler giyer mi? Çıkar onun üzerinden çabuk. Çıkar görmeyin. Mürvet annesinin yüzüklerini parmağından çekip geriye götürdüğü günü hatırlayıp avucunu sıkı sıkı kapadı. Aynı şey bir daha müsaade etmeyecekti. Elbisesinde kimseye vermeye niyeti yoktu. Ama anne onu şey... Biliyorum biliyorum kimin gönderdiğini biliyorum. Elim Molkof'u. Hani bir söz vermiş olmasam vallahi vermezdim seni. Ama artık dönülmez. Hem gelip kapılarda sıkıştırsın seni. Sonra böyle cıvıl cıvıl elbiseler hediye etsin. Sen de razı ol giyin böyle. Tanrım ne günlere kaldık. Bizi 5 paralık mı edeceksin konu komşuya? Anne öyle bir şey olmadı. Bana dokunmadı bile vallahi billahi. Sus sus bilirim ben neler olduğunu. Çıkar şimdi o üzerindekileri. Sil o yüzünü gözünde kendine gel. Üzerimde iyilik, sağlık, tövbe tövbe. Mürvet itiraz etmenin bir faydası olmayacağını biliyordu. Üzerindekileri çıkarıp katladı. Annesini kızdırmaktan korkuyordu. Yüzünü yıkayıp yatağa yattı. Gaz lambasını üflediğinde bir elinde ipekli şarbı, bir elinde Seyit'in fotoğrafı, Allah'a kendisini çok mutlu etmesi duaları ile uyudu. Ertesi sabah Osman gelip akşama Seyit'le beraber gelmek istediklerini söyleyince Emine ne diyeceğini bilemedi. Sonra artık reddedilmenin ayıp olacağını düşünüp evet dedi. Hazırlıklara başladı. Hakkı o sıralarda İktidar Matbaasında müteahhitlikle çalışıyordu. Öğle vakti eve yemeğe uğradığında akşam Seyit'in geleceğini öğrenince küplere bindi. Ne zannediyor bu adam kendini? O Rus çarının subayıysa biz de Osmanlı Paşası'nın torunluyuz. Her istediğinde kapıya vurup haber gönderip gelecek bir efendi. Olur mu böyle şey? Böyle yüz verip durursanız kızı da almaz. Gelir gider bir günde çekip gider. Adam alışmış metresle oturmaya, nikah falan vız gelir ona. Artık bir şey yapamam Hakkı. Görümcülerim, Osman, hepsi beraber gelecekler. Daha ne yapsınlar ki? Nasıl hayır denir misafire? Bu akşam idare ediler. Bir daha tekrar gelmez. Hadi yavrum, biraz yardımcı ol bana. Peki peki Emine abla. Ama söyle onlara, bir daha nikaha kadar bu evde görmek istemiyorum o adamı. Onların tartışması yeni bitmişti ki, Mürvet'in halaları ve kızları geldiler. Seyit'le Osman akşam gelecekler dedi Şükrü'ye. Gelenlerin neşesi Emine'yi biraz olsun kuruntularından kurtardı. Güle söyleye bahçede masalar hazırlandı. Hava kararmak üzereydi. Osman ve Seyit kapıyı çaldılar. Emine derhal Mürvet'i yakaladı. Mürvet, sen Meliha yengenin odasına gir. Oradan da çıkma sakın, anlaşıldı mı? Sonra da telaşlı ve sinirli bir sesle kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. Bu akşam bir hayırlı isteğiyle geçse bitse içim daralıyor vallahi. Kapılan kapının ardından kala kalan Mürvet hayal kırıklığına uğramıştı. O ana kadar bahçede hazırlanan masada kendisi de bir yer olduğunu, bu gece nişanlısıyla beraber tanıştırılıp konuşacaklarını sanmıştı. Gözleri yaşlandı, onu sevdiği adamdan ayıran her neyse herkese kızıyordu. Odanın penceresine doğru ilerledi, tülün arkasından bahçeyi seyretmeye başladı. Buradan Seyit'i hiç değilse görebilirdi ama herkes masaya yerleştiğinde Seyit eve arkası dönük olarak oturmuştu. Mürvet nişanlısını o iskemlede oturtan Hakkı abi olduğundan emindi. Pencerenin hangi tarafına geçse onun yüzünü görmesi imkansızdı. Saatler ilerledi, yengesi bir ara tepsi içinde odaya yemek getirip gitti. Kendini hapis gibi hissediyordu. Seyit rahat ve şakacı tavırlarıyla herkesi kahkahalarla güldürüyordu. Emine ile Hakkı hariç Mürvet konuşulanları duyamıyordu ama masada Seyit'e sohbet eden, gülen herkesi kıskanıyordu. Bir ara gülüşmeler duydu, Seyit'in tok sesinden başka ses kalmamıştı duyulan. Mürvet yavaşça pencerenin tahta mandalını döndürüp ses çıkarmadan yukarıya itti ve dinledi. Seyit'in Türkçe aksanı farklıydı ama son derece temiz ve net konuşuyordu. Kendinden emin, yumuşak fakat kararlı bir tonu vardı. Gerçi öyle konuşulmuştu ama ben derim ki o kadar beklemeyelim, Ağustos sonu evlenelim artık. Hakkı ile Emine'nin itiraz sesleri duyuldu. Nedir bu acele diye merak etmenizdi konu komşu. Hakkı'nın sorusu üzerine başını o tarafa çeviren Seyit'e nasıl baktığını Mürvet göremedi ama Hakkı'yı rahatsız edecek bir bakış olduğu muhakkaktı. Seyit hiç umursamaz tavırla kadehini içki doldururken konuştu. Ben size evlenmek istediğim tarihi söyledim. Kabul edip etmemek sizin bileceğiniz iş. Ederseniz ne âlâ, 30 Ağustos'ta evleniriz. Etmezseniz yine ne âlâ, o zaman cayılır. Arkadaşlar Amerika'ya gidiyorlar. Beni burada tutacak bir şey olmazsa ben de gideceğim. Hakkı sinirlenerek masadan kalktı. Arkasından Emine de fırladı. Hava gerginleşmişti. Mürvet işte yine her şey bitiyor diye düşündü. Artık bu heyecana tahammül edemeyecekti. Beyni zonkladı. Burnunun kemiği sızladı ve ılık ılık kanının boşaldığını hissetti. Hemen cebinden çıkardığı mendili tutup başını arkaya attı. Bir yandan da odanın kapısına doğru yürüp aşağı katta evin holünde konuşan annesi ve üvey abini dinlemeye çalıştı. Hakkı söylenip duruyordu. Dedim sana Emine abla, demedim mi? Şımarın teki bu adam. Ne de olsa olsun diyor. Ne zannediyor kendini? Yetimhaneden mi kız alıyor? İki parça ipekli getirdi diye bütün hayatımızı kontrol altına mı alacak? Emine onu sessiz olmaya davet ederken yatıştırmaya çalışıyordu. Şşş, yapma oğlum, sus, rezil olacağız. Her yer açık, herkes bahçede. Canım ne olacak bir ay önce bir ay sonra? Hem kız almaz diye korkmuyor muydun sen? Bak pekala de istiyor işte. Nasıl zora koşuyor görmüyor musun? Ağustos sonu olmaz desek çekip gidecek zaten. Mürvet'te kalacak böyleydi. Nişan bozan kızı kim bir daha ister? Şşş, tövbe tövbe, olur mu böyle şey? Bak Hakkı, dinle beni. Gel inat etmeyelim. Bu iş bu kadar çabuk olur biterse hepimiz de o kadar rahat ederiz. Hem eve girdi çıktı. Kimse bilmez bizim kızımızı ayrı tuttuğumuzu. Ondan sonra geldi anlat millete neden evlenmediklerini. Hadi gel bağlayalım bu işi. Haklısın Emine abla, fazla uzatmaya gerek yok. Hadi çıkalım dışarı artık. Mürvet bacaklarının artık vücudunu taşımayacağını fark etti. Burnunun kanaması durmuyordu. midesinde bir bulantı hissetti, kendini yatağa zor attı. Yeniden toparlanmaya başladığında merdivenlerden çıkan ayak seslerini duydu. Odanın kapısı açıldı, kızlar ard arda doluşup Mürvet'e haberi verdiler. O arada Emine yüklükten çıkardığı çarşafları, yastıkları Mürvet'in odasına götürüyordu. Bir yandan da yüksek sesle evde yatıya kalacak olan kalabalığı organize ediyordu. Hadi Mürvet, gel de yardım ve çürşitleri yayalım. Osman'ın karısı Şükriye, onun küçüğü Adalet, Mürvet'in odasında yatacaklardı. Diğer bir odada da halalar kalacaktı. Osman ve Seyit'in nasılsa dönecekleri düşünülüyordu. Kızlar annelerine iyi geceler diledikten sonra Mürvet'in odasında toparlandılar. Mürvet yatağını Şükriye'ye bırakıp kendisi yer yatağına geçti. Sırtını yastığa dayayıp dizlerini kucağında oturttu. Şükriye'nin kendisine aşağı konuşulanları anlatmasını bekliyordu. Heyecandan yanakları al al, şaka değildi bu. Bir ay sonra evleniyordu. O sırada odanın kapısı vurup açıldı. Eşikte Osman duruyordu. Karısına hitapla sordu. Ne yapıyorsunuz burada? Bütün kızlar toparlanmışsınız yine. Şükriye yatağın pikesini katlayarak kocasına doğru yürüdü. Ne yapacağız Osman? Yatmak üzereyiz. Siz de gitmiyor musunuz? Osman şaşırmış göründü. Nereye gideceğiz kızım? Herhalde bize de bir yatak verirler yatacak. Yabancı yer mi burası? Şükriye durumu nasıl idare edeceğini bilemedi. Osman'ın kalması problem değildi. Ama ne Emine ne Hakkı Seyit'in o evde yatıya falan tutamazlardı. Ortalık karışacaktı yine. Tam kocasına bir şey izah etmeye çalışıyordu ki onun hemen arkasında duran Seyit'i gördü. Seyit holde Osman'ın omzu üzerinden içeriye bakıyordu. Mürvet yatağın içinde oturduğu şekilde dona kaldı. Nişanlısı ile ikinci defa uzaktan uzağa göz göze geliyordu. İkisinde de gecelikli entarisiyle yakalanıyordu. Onun kendisine gülümsediğini gördü. Utançtan yerin dibine geçebilirdi. Hakkı'nın hışmını düşünerek korkuyla çarşafı üzerine çektiği gibi yatağın içine gömüldü. Şükriye kocasını ve Seyit'i odanın önünde uzaklaştırmak üzere onlarla dışarıya çıkıp kapıyı kapadığında Mürvet'in yüzü hala cayır cayır yanıyordu. Osman'la Seyit gitmiş olmalıydılar. Hakkı'nın sesi avaz avaz koridorlarda çınlıyordu. Bir daha böyle emrivaki yapsınlar. Kovarım, vallahi kovarım bu Moskovları. Akrabam akraba anlamam, kovarım yemin ediyorum. Şükriye kendi kocasından da bahsedildiğini biliyordu. Mürvet'in yanağını okşadı. Birbirlerine gülümsediler ama huzursuzlardı. Düğün tarihi de işte böyle karar verilmişti. Düğün 30 Ağustos 1923. 30 Ağustos 1923 bayramın üzerine bayram yaşanan bir gündü. Kurban Bayramı, Zafer Bayramı kutlamaları bir araya gelmişti. Düğün heyecanı bunlarca binlerce Mürvet yerini duramaz olmuştu. Yine de oldukça sakin görünmeye çalışıyordu. Bir kızın evlenmeye bu kadar teşne olması pek hoş karşılanmazdı. 30 Ağustos'ta evde imam nikahı ile nikahlandılar. Daha yüz yüze gelmeleri kısmet olmamıştı. Nikahtan sonra kadınlar evden ayrıldılar. Erkekler kız evinde kurulan masalara oturup yiyip içip eğleneceklerdi. Kadınlar ise kına törenini ayrı bir evde kutlayacaklardı. Nazire Hanım kına töreni için konağını açmıştı. Emine bu teklifi şükranla karşıladı. Zira küçücük evlerinde bu kadar kişiyi ve işe başa çıkması imkansızdı. Nazire Hanım mahallede Saraylı Hanım olarak anılırdı. Senelerle sarayda Naciye Sultan'ın hizmetinde çalıştıktan sonra yüklü bir para, koca bir konak, kendisi için çalışacak bir grup hizmetkar hediye edilerek emekliye ayrılmıştı. Davetli bütün kadınlar genç kızlarla konakta toplandılar. Nazire Hanım kendi saf ipekten bindalısını giymesi için Mürvet'e vermişti. Gümüş paralarla bezeli alınlığını, geniş kemerini diye harika bir takımdı. Krem rengi üzerine mercan, rubi ve küf yeşili renklerle yol yol gümüş iplikle işlenmiş bindallı Nazire Hanım'ın saray günlerinden kalmaydı. Ucu kırmızı pomponlu kadife kaplı çarıkları da Mürvet'in ayağına geçirildiğinde genç kız kendini binbir gece masallarındaki prenseslere benzetti. Uzun saçları kırk örgü yapılmıştı. Alınlığının üzerinden iğnelenip serbest bırakılan ipek eşarbının altından, yanlarından omuzlarına, beline doğru iniliyordu. Bütün hanımlar geleneksel kına kıyafetleri giymişlerdi. Tabii hepsinin Mürvet ve Nazire Hanım kadar şık olması imkansızdı. Çoğunun mintanı ve şalvarı sadece satendendi ve kapalı çarşıdan kiralanmıştı. Ama her şey usulüne göreydi. Nazire Hanım konağın büyük salonunu kına töreni için hazırlamıştı. Uzun masa çeşit çeşit şerbet, limonata, tatlılar ve helvalarla donatılmıştı. Kafesli cumbanın önündeki sedirde yerleşmiş olan iki hanım ud ve kanun çalarken sesine güvenenler onlara eşlik ettiler. Şarkılar, türküler derken zillerle oyuna kalkıldı. Oturanlar yerlerde el çırparak tempo tutarlarken diğerleri mürüvveti ortalarına almış dönüp durduruyorlardı. Kına sürme zamanı gelince ortalığı sessizlik hakim oldu. Büyük göbek halısının üzerinde yere halka halinde oturdular. Mürüvvet ortada kına tasını tutan kızlardan biri ve Nazire Hanım'ın yanına yer aldılar. Nazire Hanım dualar mırıldanarak tasladaki yeşil bulamaçtan alıp mürüvvetin avucuna bir parça koydu. Sonra avucunu sıkıca kapattırarak bir mendili etrafına sardı, mürüvveti alnından öptü, yerinden kalktı. Artık sıra diğer kınalanmak isteyenlere gelmişti. Maniler şarkılar eşliğinde eğlence sürdü gitti. Gece geç saatlerde eve döndüklerinde erkeklerin eğlencesi de bitmişti. Evin hali perişandı. Kullanılmamış ne tabak ne bardak kalmıştı. Bahçedeki masaların üzeri yemek ve içkiden artanlarla mutfak kirli taz ve tava ile doluydu. Halılar ve kızlarını yatacak yerler ayarlandı. O gece Emine ve Mürvet'e uyku yoktu. Sabah ezanına kadar temizlik yapıldı. Mürvet annesinin ard arda kendine homurdandığını duyuyordu. Ertesi sabah erkenden iki kurban kesildi. Bir kısmı komşulara dağıtıldıktan sonra kalanı ile akşamki ziyafet için kavurma yapılacaktı. Emine kendisine yardımcı olacakları beklediği görümcelerinin hazırlanmaya başladığını görünce şaşırdı. Misafirler kızlarını alıp panayır yerine gitmeye karar vermişlerdi. Emine ve Mürvet yine kolları sıvayıp yemek için giriştiler. Öğleden sonra gelin görümcesi yapılacak ve topluca hamama gidilecekti. Bütün bunlar nasıl yetişecek bilmem. Allah yardımcımız olsun. İki ayağım bir pabuca girdi. Kimseden hayır yok. Neyse, hiç değilse ayağımızın altında değiller ya, ona da şükür. Mürvet hiç laf etmeden arı gibi çalışıyordu. Ev sanki daha bir gün evvel dip bucak temizlenen ev değildi. Yeni baştan camlar, halılar silindi, taşlık parlatıldı, kahve çekildi, şekerlikler dolduruldu. Mürvet'in yatağına beyaz iç aplike çarşaflar yayıldı. Bal rengi saten örgü ve yastık kılıfları düğün gecesi için dikilen şıklıklardandı. Emine ve Hakkı Mürvet'in Beyoğlu'na gelin gitmesine razı olmamışlar, yeni çiftin uygun bir ev buluncaya kadar yanlarında kalmalarını istemişlerdi. Onlara göre Beyoğlu gavur mahallesiydi. Oralarda her türlü ahlaksızlık olabilirdi. Seyit şimdilik beraber oturma fikrini kabul etmiş görünüyordu. Mürvet yatağının örtüsünü tekrar düzelttikten sonra arkasına çekilip bir baktı. Senelerdir yalnız yattığı yatağını bu akşam kocasıyla paylaşacağını düşündü. Utancından yüzü kızardı. Birden böyle bir şeye hiç de hazırlıklı olmadığını fark etti. Nişanlı olmak, pahalı hediyeler, yakışıklı nişanlıyı uzaktan uzağa sevmek iyiydi de şimdi bu adada yapayalnız kaldıkları zaman ne yapacağını bilemiyordu. Evliliğin ne olduğu hususunda en ufak bir bilgisi yoktu. Yabancı bir erkekli aynı odada, aynı yatakta nasıl davranacağını, kendisini nasıl gizleyeceğini birinin ona anlatması lazımdı ama şimdiye kadar büyüklerinden bu mevzuda hiçbir yardım gelmemişti. Seneler evvel annesine sorduğu bir soru yüzünden yüzünde patlayan tokadın acısı hala yerinde duruyordu. Onun için ağzını açıp bir şey daha soracak değildi. Ama ilk evlenende o olmayacaktı ya. Demek bazı şeyler de evlendikten sonra öğreniliyordu. Annesinin sesiyle düşüncelerinden ayrıldı. Mürvet, Mürvet neredesin kızım? Şu masaların örtülerini bir ütü basmak lazım. Hadi birazdan gelirler. Doluşurlar, vaktimiz yok. Bahçedeki masalar yeniden düzenlendi, örtüler yayıldı. Mürvet bu akşam yaydığı örtüleri kendi elleriyle dikmişti. Beyaz ketenden kenarları aplike çiçeklerle işliydi. İki porselen vazoyu da bahçeden kopardığı güller ve akşam sefalarıyla süsledi. Çiçeklerin rengi kar beyazı, örtünün üzerine o kadar güzel durmuştu ki yaptığı işten memnun hayranlıkla seyretti. Ana kız mezeleri, zeytinyağlıları, tatlıları pişirmişlerdi. Kapı çalındı, halılar panayırdan dönmüşlerdi. Keyifleri yerindeydi. Az sonra mahalleden diğer hanımlar da toparlanmaya başladılar. Herkesin elinde hamama götürdüğü malzemelerin bohçası vardı. Hep beraber çağrılan atlı arabalara binip Cağaloğlu'ndaki hamama doğru yol aldılar. Kadınlar hamamın orta yerindeki kocaman mermer göbek taşını bayram yeri gibiydi. Peştemallere yarı sarılı yarı çıplak vücutları, takunyalarıyla dolaşan, kurna başında su dökünenler, göbek taşında keselenenler, soğuklukta dinlenenler, bunlar hepsi her hafta görünmeye alışık oldukları manzaralardı. Hamama gelmek temizliğin dışında eğlence günü olarak da hayatlarında önemli bir yer tutuyordu. Ama o günün bir farkı vardı. O da Mürvet'in gelinlik hamamı oluşuydu. Herkes adeta etrafında pervane oluyordu. Önce taslar için hazırlanmış ağdalarda temizlik yapıldı. Ardından kurna başında tas tas sıcak su ile vücutlar keseye hazırlandı. Sonra göbek taşına uzanıldı. Mürvet ilk defa bu kadar çok bakışı üzerinde hissediyor, bundan utanıyordu. Ama bu defa hayatında bir defa olacak bir şeydi. Üstüne düşünmesi, kendisiyle bu kadar çok ilgilenilmesi aslında o kadar da fena değildi. Göbek taşının sıcacık mermerine uzanıp kendisine tellak kadının hünerli ellerini teslim etti. Az sonra vücudu sıcaktan ve keseden kıpkırmızı olmuştu. Sonra arkadaşları şarkılar söyleyerek onu tekrar kurna başına oturttular. Saçları iki su sabunlanıp durulandı, tepesinden tutturuldu, ardından vücudu yıkandı, avuç içinde ve parmaklarında kına yıkanmakta gitmiyordu. Taslar, peştemaller, takınyolar toparlanıp yeniden eve dönüldüğü zaman Mürvet'in heyecanı son haddini bulmuştu. Gelinliği giymeye zamanı kalmamıştı. Yengesi giymesine yardım etmesi için onun odasına gelince Emine de görümceliyle beraber mutfaktaki son hazırlıklara bakıyordu. Mürvet kendi diktiği pamuklu kenarları beyaz fistolu iç gömleği ve bağlarına kadar uzanan lastik paçalı iç çamaşırını giydi. Seyit'in hediyesi olan ipek ve dantel jartiyer, kemik rengi ipek çoraplara hiç mi hiç uymuyordu ama yapabileceği bir şey yoktu. Gelinliği yatağın üzerinden yayıldı. Mürvet bir düdüklet dokunmaya çekindi. O kadar güzeldi ki eliyle kumaşına bir şey olacak diye korkuyordu. Beyaz saf ipekten kumaşı ve yakası, kollarını süsleyen danteli Seyit göndermişti. Nazire Hanım bulduğu bir modele bakarak Emine'ye diktirmişti. Ayakkabıları yine nişanlısının hediyesiydi. Beyaz satenden yüksek topuklu ve fiyonklu bir ayakkabıydı. Aynanın karşısına oturan Mürvet'in al al yüzü biraz taş pudra ile matlaştırıldı. Yüzüne sürme çekildi. Saçları maşalanarak alnının iki yanına düşen kıvrımlar yapıldı. Topuzla ensesini toplandı. Duva olduğu gibi gelinliğin dantellerindendi. Aynaya kalkınca yerlerde sürüyordu. Genç kız aynadaki aksine bakarken mutluluktan neredeyse ağlayacak gibiydi. Meliha onun eteklerini saçlarını düzeltip dururken boynuna "Tüh tüh maşallah sana" deyip duruyordu. Nihayet iş gelinlik tacını takmaya gelmişti. Taç kiralanan kadar az tartışma mevzu olmamıştı. Emine kiralamaya gücünün yeteceği taçlar saf ipek gelinliğe yakışır bulmamıştı.